Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Muhterem dinleyiciler, şimdi Kur'an-ı Kerim ve Türkçe meali. İbrahim suresinin 21. ayetini İranlı karilerden Rıza'yan'dan dinliyorsunuz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا صدق الله العلي العظيم.
Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Onların tümü toplanıp Allah'ın huzuruna kıyamette çıktılar da zayıflar, mustazaflar, büyüklük taslayanlara müstekbirleri dedi ki: "Şüphesiz biz size tabiydik. Şimdi siz bizden Allah'ın azabından herhangi bir şeyi önleyebiliyor musunuz?" Dediler ki: "Eğer Allah bize doğru yolu gösterseydi, biz de sizlere doğru yolu gösterirdik. Şimdi bizler yakınsak da, sabretsek de bize göre fark etmez. Bizim için kaçacak hiçbir yer yoktur." Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz. Bugün Ece Şems'i 30 Mehr 1400 Hicri Kameri, 15 Rabiül Evvel 1443 ve miladi 22 Ekim 2021 Cuma. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımızdan sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla İlahiyatçı Sayın Hasan Kanatlı ile Vahdet Haftası üzerine yapılan röportaj, Vahdet Haftası özel programı, Aydın Gelecek ve İran'da Dua Harikaları isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, ben Mehtap Hamenei.
Ben Mesut Ketani.
Bu akşamki haberlerle huzurlarınızdayız. Önce önemli haberlerden özetler. ...20 ayın ardından Tahran'da ilk cuma namazı kılındı. Hüccetül İslam Şehriyari, İslam dünyası ulemalarının despot yönetimlere bağımlılıktan kaçınmaları gerektiğini söyledi. İran'ın Afganistan özel temsilcisi, Amerika'nın bölgede özellikle Afganistan'da yerli kriz yaratmak peşinde olduğunu belirtti. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, İran ile ilgili gizli uranyum zenginleştirme iddialarının yalan olduğunu itiraf etti. Son 24 saatte İran'da 165 kişi koronavirüsten maalesef hayatını kaybetti. Ve Erdoğan, hedefimiz Afrika ülkeleriyle ticaretimizi 75 milyar dolara taşımaktır dedi. Şimdi haberler. Değerli dinleyiciler, bu akşamki haber bültenimize geçmeden önce önemli bir duyurumuz olacaktır. 31 Ekim tarihinden 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Şimdi haberler.
Koronavirüs nedeniyle 2 aylık ara ve bekleyişin ardından İran'ın çoğu eyaletlerinde ve başkentinde bugün ibadet siyasi cuma namazı farizası yerine getirildi. İran'ın verdiği habere göre Tahran Cuma Namazı Hatibi Hüccetül İslam ve Müslümin Muhammed Cevat Hacı Ali Ekberi, Allah Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin İslami ümmetin inşası için 3 temel strateji belirlediklerini belirterek şu açıklamada bulundu. Peygamber Efendimiz'in ilk stratejisi İslami ümmetin küfr karşısında güç, izzet ve sağlamlık yaklaşımı çerçevesinde sınırlarını belirtmesiydi. Böylece Müslümanların kimliği küfr hareketlerinin saldırılarından korunabilecektir. Peygamber Efendimiz'in ikinci stratejisi ümmet içinde muhabbet, vahdet ve iç duygusallığın korunmasıydı. Üçüncü stratejisi ise İslami toplumun vahdet ve kuvvet sembolü ve saflarından ilahi zikir etrafında Allahu Teala hatları etrafında da kölelik yörüngesinde oluşmasıydı. Tahran Cuma namazı hatibe şöyle bir hatırlatmada bulundu. İslami ümmette vahdet meselesi yüzeysel olup bir taktik veya metot değildir. Bir strateji temel ve bünyedir. İslami ümmet için en önemli mesele safların, canların, gönüllülerin ve düşüncelerin birleşmesidir. Bunu ise uhuvvet kelimesinde de özetlemek mümkündür. Hacı Ali Ekber'in sözlerine şunlara da ekledi. Allahu Teala böyle bir ilişki müminler arasında sağlamış ve onlardan bu ilişkiyi de liyakat, sabır, şefkat, dostlukla korumalarını da istemiştir.
Lübnan Müslüman Alimler Birliği Başkanı Tahran'da Cuma namazı hutbeleri öncesinde yaptığı konuşmada Müslümanların gücü silah ve asker teçhizata değil söz birliğindedir dedi. İran Press'in verdiği habere göre Tahran Cuma namazı hutbeler öncesi misafir konuşmacı olan Şeyh Gazi Hanine şöyle dedi. İslam düşmanları Müslümanlar arasında dini ve etnik bölünmeler yaratmaya çalışıyorlar. Biz ise Kur'an'a göre bir ümmetiz. Lübnan Müslüman Ülemalar Birliği Başkanı İslam İnkılabı rehberinin ve İran halkını Peygamber Efendimizin doğumundan dolayı Lübnan uleması ve halkı adına tebrik ederek, sizinle birlikte İmam Hümeyni'nin Müslümanlar arasında birlik oluşturmak için adlandırdığı hafta olan Vahdet Haftası'nı da kutluyoruz dedi. Şeyh Gazi Hanine elimizdeki en güçlü silahın dünyadaki tüm Müslümanların birliği olduğunu belirterek İslam tevhid ve birlik dinidir. Nitekim Allahu Teala hepimizi Peygamber Efendimiz etrafında bir araya getirdi vurgusunda bulundu ve sözleri şöyle devam etti. Bugün Kur'an İslam'ı koruyan etkendir. Allah'ın dinini korumak da kitabını korumaya bağlıdır. Lübnanlı Müslüman Alimler Birliği Başkanı şunları da kaydetti. Amerika ve Siyonistler gibi düşmanlar Lübnan'da fitne çıkardıkları ancak Müslüman alimlerin Lübnan'daki birliği 40 yıldır Lübnan'daki fitneye son vermeye çalışıyor. Kuzeyden güneye ateş isyan ve bölünme ateşini söndürmeye çalışıyoruz.
Uluslararası İslami Mezhepleri Takrir Kurumu Genel Sekreteri Ulema, İslam'ın zalim ve düşmanların yanında bulunan despot hükümetlere bağımlı olmaktan kaçınmalı ve emri maruf ve nehyi münker yapmalılar vurgusunda bulundu. Uluslararası İslami Mezhepler Takrir Kurumu'nun bilgilendirme kolunun verdiği habere göre Hücretül İslam Hamid Şehriyari 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın 11. webinarında şunları kaydetti. Bugün İslam dünyasında savaş, kan dökülmesi, suikast, çatışma ve hakarete tanık oluyoruz. İslam dünyasındaki bu sorunlardan dolayı 35. Uluslararası İslam Birliği Konferansı'nın konusunu İslami birlik ve İslam dünyasında barış, bölünme ve çatışmaların önlenmesi olarak belirledik. Hücretül İslam Hamid Şehriyari sözlerine şunları ekledi. Amerika ve yağmacı batının başını çektiği küresel tahakküm ve emperyalizm İslam dünyasında her zaman savaş, bölünme ve çatışma yaratarak İslam dünyasındaki varlıklarını haklı çıkarmaya çalışıyor. İslam ülkelerinde ve İslam ülkeleri arasındaki çatışmaların, cinayetlerin ve yağmaların ana kaynağı da budur. Hücret-i İslam Hamid Şehriyari, Şii ve Sünnilerin bazı aşırılık yanlısı mezhepleri ve mensuplarının cehaletine veya ihanetlerine dikkat çekti. Birinin diğerinin kutsallıklarına hakaret ederek fitneyi kışkırttığını, diğerinin ise tekfir ederek ve şiddete teşvik ederek Müslümanların öldürülmesine ve yağmalanmasına emrettiğini belirtti.
İslam Nobel Ödülü olarak bilinen 4. 2 yıllık Mustafa Uluslararası Ödülü'nün sahipleri açıklandı ve onurlandırıldı. Muhabirimizin verdiği habere göre Törene İran İslam Cumhuriyeti Bilim Araştırma ve Teknoloji Bakanı, Bilim ve Teknoloji Başkan Yardımcısı ve bir grup düşünür, seçkin ve İran ve İslam dünyası bilim adamları katıldı ve takdir belgeleri verildi. Tahran'daki Vahdet Salonu'nda düzenlenen törende Mustafa Vakfı Sekreterliği, teslim aldıkları 515 eser arasından 5 bilim insanının bilimsel eserlerini takdire şayan gördüklerini belirtti. Buna göre 4. Mustafa Ödülü 2 yıllık ödülleri İran'dan Kamran Vefa, Pakistan'dan İkbal Çuderi, Lübnan'dan Muhammed Saik, Fas'tan Yahya Tilati ve Bangladeş'ten Zahid Hasan'a verildi.
İran Yollar ve Şehircilik Bakanı Erdebil Parsaba, Demir Yolu Projesi'nin devamı ve Azerbaycan Cumhuriyeti ile bağlantısı yerli halkının talebidir ve bunu gerçekleştirmek için çalışıyoruz dedi. İran'a göre Rüstem Kasım'ı Cuma günkü konuşmasında bu ziyaret sırasında Erdebil Demir Yolu'nun tamamlaması için 1 milyar tümen tahsis edilecek ve Parsabad ile bağlantısı için gerekli fonlar tahsis edilecektir. Açıklamasında bulundu ve sözlerine de şunları ekledi. Bu eyalette otoyol yapımı halk tarafından talep ediliyor. Bu eyalette yılda 50 kilometre otoyol yapılması planlanıyor. İran Yollar ve Şehircilik Bakanı sözlerine şunları da devam ederek şu açıklamada bulundu. Mevcutta ise Erdebil eyaletinde 300 kilometrelik otoyol yapım aşamasındayız. Ancak otoyol yapımında 800 kilometreden fazlasına da ihtiyacı vardır. İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı 8. eyaletler ziyareti sırasında Cuma günü Erdebil'e gitti. Bu günü birlik bir ziyaretti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın Afganistan özel temsilcisi, Amerika Birleşik Devletleri bölgede özellikle Afganistan'da yerli bir kriz yaratmaya çalışıyor dedi. Muhabirimiz ile özel bir röportajda Hasan Kazemi Kumi şunları söyledi. Afganistan karmaşık ve kritik bir durumdadır. 20 yıllık Amerikan işgali bu ülkenin mazlum halkı için ölüm, tecavüz ve yıkımdan başka bir şey getirmemişti. İranlı diplomat şöyle devam etti. Bu ortamda terör eylemlerinin başka bir boyutunun yeniden başlanmasına ve Afganistan'ın mazlum halkının katledilmesine tanık oluyoruz ki bu Amerika'nın bölgedeki stratejisinin bir devamı olarak yorumlanabilir. Amerikan birliklerinin Afganistan'dan kaçışı, IŞİD'in bu ülkenin güvenlik sahasına giriş yapması ile aynı zamana denk geldi ve terör eylemlerinde yeni bir dönem başladı. İşgalcülüğün yenilgisinden sonra, işgalin hezimetliğinden sonra, şimdi de Amerikalılar mazlum halka karşı bir vekalet savaşı yürütüyorlar dedi. Kazemi Kumi, Afganistan Amerikalılar için hala önemli çünkü terör örgütleri tarafından Çin, Rusya ve İran gibi ülkeler için güvenlik sorunları yaratabileceklerini zannediyorlar vurgusunda bulundu. Kazemi Kumi şu vurgulamada da bulundu. Bu açıdan Afganistan'da istikrar ve güvenliği tesis etmek ülkemiz için önemli. Amerikalılar istikrarsızlık ve güvenlik anarşizmini komşularına yaymak istiyor. İran da bu amacın dışında tutulmayacaktır.
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı direktörü yaptığı röportajda İran'ın gizli uranyum zenginleştirmesine dair hiçbir kanıt bulunmadığını belirtti. Fars Haber Ajansı'na göre Cuma sabahı Stimson Center ile röportaj yapan Rafael Grossi şu açıklamada bulundu. İran'ın gizli olarak uranyumu zenginleştirdiğine dair emareler bulunmamasına paralel olarak ben de zenginleştirilme yapılan yerlere de inceleyeceğim. Grossi İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki görüşmelerini çok zorlu olarak nitelendirdi. Ancak anlaşmazlığı çözmenin tek yolunun da bu olduğunu vurguladı. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Direktörü Grossi, Perşembe günü Washington Post'a İslam Cumhuriyeti yetkilileriyle görüşmek için yakında İran'a gideceğini söyledi ve önümüzdeki birkaç haftanın Viyana müzakerelerinin yeniden canlandırılması konusunda karar vereceği ve belirleyeceği role sahip olduğunu belirtti. Şimdiye kadar Viyana'da Amerika ile İran dışındaki güvenlik konseyinin diğer tarafları arasında Amerika'nın güvenlik konseyine dönüşünü kolaylaştırmak için 6 tur görüşme yapıldı. Taraflar müzakerelerde somut ilerleme kaydedildiğini ancak bazı ihtilafların da devam ettiğini söylüyorlar.
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler ve Bilgilendirme Merkezi İran'daki son koronavirüs istatistiklerini açıkladı. Muhabirimizin bildirdiğine göre istatistiklere göre şimdiye kadar 50.373.488 kişi ilk doz korona aşısını, 28.291.777 kişi ikinci dozu aldı ve ülkede toplam uygulanan aşı sayısı 78.665.265 kadar oldu. Dünden bugüne kesin tanı kriterlerine göre ülkede 11.064 yeni COVID-19 hastası tespit edildi ve bunların 1.477'si hastaneye yatırıldı. Böylece ülkedeki toplam COVID-19 hasta sayısı 5.844.589'a ulaştı. Maalesef son 24 saatte 165 vatandaşımız COVID hastalığından dolayı hayatını kaybetti. Bu hastalıktan dolayı toplam ölüm sayısı 124.928'e ulaştı. Şimdiye kadar 5.388.496 hasta iyileşerek hastanelerden taburcu edildi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi, Türkiye ve İran ulusal para birimleriyle dövize ihtiyaç duymadan ikili sistemlere devreye sokarak birbirleriyle ticaret yapabilirler dedi. Cuma günü İrna'ya verdiği röportajda Muhammed Farazman, İran ve Türkiye'nin yabancı para birimlerine ihtiyaç kalmadan birbirinden ekonomik ihtiyaçlarını tamamlayabileceğini söyleyerek, farklı güçler tarafından yaptırımlar ile tehdit edilen iki ülke, ikili sistemleri devre sokarak dövizlere ihtiyaçları kalmadan ticaret yapmak için yeterli ekonomik güce sahiptirler dedi. Muhammed Farazman, İran'la ticaret yapan ülkelere yönelik yaptırım ve kısıtlama tehditlerine değinirken şu açıklamada bulundu. Biz komşu ülkemiz için sorun yaratmak istemiyoruz. Zaten İran'la iş yaparak Türkiye'nin cezalandırılmadığı hususları yapabiliriz. Tabii ki ulusal para birimleriyle iş yapmak, iki ülkenin sadece kendi ulusal para birimleriyle ticaret yapması anlamına gelmiyor. Ulusal para birimleriyle ticarette farklı para birimlerinden oluşan bir döviz sepetinin göz önünde bulundurulması gerekiyor. İki ülke bu konuda adımlar atmış ve hatta iki ülkenin merkez bankaları arasında para takası anlaşması yapılmış, ancak sıkı ve yoğun yaptırımlar nedeniyle bu konu hala hayata geçirilememiştir.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika kıtasındaki yatırımlarımızın değeri 6 milyar doları aşmış durumda. Böylece bölgeyle ticaretimiz 2020 yılı sonunda 25,3 milyar dolara yükseldi. Hedefimiz bunu önce 50 bilahare 75 milyar dolara taşımaktır dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Türkiye-Afrika 3. Ekonomi ve İş Forumu'ndaki konuşmasında forumun üçüncüsünün yapılması vesilesiyle katılımcıları misafir etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Dün ve bugün yapılan oturumlarda enerjiden tarıma, sağlıktan bankacılık sistemine, inovasyona kadar birçok alanda karşılıklı yatırımlar fırsatlarının ele alındığı belirtildi.
Kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik Mali Eylem Görev Gücü FATF, Türkiye'yi geri listesine aldı. Muhabirimizin verdiği habere göre Türkiye Dışişleri Bakanı, Mali Eylem Görev Gücü FATF'ın bu ülkeyi kara para aklama ve teröre mali destekle mücadeledeki eksiklikleri nedeniyle izleme kararını haksız olarak nitelendirdi. Uluslararası Mali Eylem Görev Gücü Perşembe günü Türkiye ve Ürdün'ü kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede başarısız oldukları için bu listeye alınmıştır.
Amerikalı Kongre temsilcileri Amerika Dışişleri Bakanı'na yazdıkları mektupta F-16 savaş uçaklarının Türkiye satışına karşı olduklarını ifade ettiler. Tasnim Haber Ajansı'na göre Amerikalı milletvekilleri Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e yazdığı mektupta F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmamasını ve ülkenin savaş uçaklarının modernize edilmemesini talep etti. Mektupta Türkiye'nin Amerika'dan 40 adet F-16 savaş uçağı satın almasını ve 80 adet F-16 savaş uçağının modernizasyonu talep ettiği belirtiliyor. Daha önce Amerika'daki Ermeniler Meclisi 40 F-16 savaş uçağının Türkiye satışına karşı çıkarak bu gibi savaş uçaklarının Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından Ermenistan'a karşı 44 gün süren savaşta kullanıldığını söylemişti.
3 PKK ve YPG üyesi Türkiye'nin Suriye kuzeyindeki operasyonlarda öldürüldü. Türkiye Savunma Bakanlığı yayınladığı bildiride PKK ve YPG üyelerinin Barış Pınarı operasyon bölgesinde etkisiz hale getirildiğini belirtti. Bu bildiriye göre bu milisler Barış Pınarı bölgesindeki bazı hedeflere saldırmak istiyordu. Türk ordusu teröristler ile mücadele bahanesiyle 2 yılı aşkın süreden beri Suriye'nin kuzey ve kuzeybatı bölgelerinden bazı bölgeleri işgal etmiş ve bu işgalini de sürdürmektedir. Türk ordusunun Suriye'nin kuzeyine saldırıları Suriye halkı ve hükümeti tarafından sürekli kınanmış ve uluslararası toplumun tepkisini çekmiştir.
Siyonist haber kaynakları İsrail ordusunun Lübnan Hizbullah füzelerinin Hayfa'daki kimyasal saldırısı ve füzelerinin isabet etmesi korkusu ile olası bu savaşı simüle etmeyi planladığını bildirdi. Siyonist basından Maariv gazetesi bugün yayınladığı haberde İsrail ordusunun Hizbullah füzeleri ile İsrail savunma sistemleri arasında bir karşılaştırma yaptığını ve savaş durumunda bir dizi füzenin önemli hedefleri vuracağını tespit ettiğini yazdı. Bu amaçla Siyonist rejimin iç cephesi güçleri bu tatbikatı önümüzdeki ay düzenlemeyi planlıyor. İbranice gazete ayrıca mevcut durum ile 2006 savaşı arasındaki temel farkın Hizbullah'ın artık nokta vuruşu yapan füzelere sahip olması olduğunu ve bunun gelecekteki çatışmalarda çok önemli olduğunu vurguladı.
Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Suudi Arabistan'ın güneyindeki Cizan kentine düzenlenen özel bir füze operasyonunda 35 askerin öldüğünü ve yaralandığını söyledi. İrna'ya göre Yahya Seri düzenlediği basın toplantısında Yemen ordusu ve halk komitelerine bağlı güçlerin Perşembe akşamı Apache hangarlarını, silah ve mühimmat deposunu ve ilgili teçhizat depolarını 5 balistik füze ile hedef almayı başardığını sözlerine ekledi. Yahya Seri ölü ve yaralıları arasında birkaç Suudi subayı ve helikopter pilotunun da bulunduğunu belirtti. Saldırıları Suudi saldırganların cinayetlerin ve tekrarlanan hava saldırılarına ve acımasız Yemen kuşatmasına bir yanıt olduğunu da belirten Seri, Suudilerin hava saldırılarını ve teçhizatlarını da yoğunlaştırmaya ve Yemen kuşatmasını sıkılaştırmaya devam ettikçe daha acı verici ve geniş çaplı misillemelerin de yapılacağını duyurdu.
Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Moskova, Afganistan'daki Taliban'ı tanımaya doğru ilerlediğini belirtti.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz.
Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumlarıyla devam ediyor değerli dinleyiciler. Bu akşamki ilk yorumumuz Irak'ta parlamento seçimlerine itirazların devam etmesi konusunda. Irak parlamento seçimlerinin sonuçlarına yönelik protestolar devam ederek ülkenin farklı illerine de sıçramış durumda. Irak meclis seçimleri 10 Ekim tarihinde düzenlendi ve açıklanan sonuçlara göre Şii gruplar arasından Saad Hareketi ve Nuri Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, Ehl-i Sünnet tarafından Muhammed el-Halbusi liderliğinde El-Takaddum Koalisyonu ve Kürt gruplar arasından da Kürdistan Demokrat Partisi meclise girmeyi başardı. Buna rağmen seçim sonuçları geniş tepkiyle karşılaştı. İtirazlar elbette ki iki şekilde yapıldı. Birinci şekilde siyasi gruplar Irak Seçim Komisyonu'na şikayette bulunuyorlar. Bu bağlamda Irak Seçim Komisyonu bir basın toplantısı yaparak Irak parlamento seçimlerinin sonuçlarına yönelik şikayet sayısı 379'a ulaştı. Bunların 361'i genel oylama sonuçlarına, 27'si özel grupların oylanmasına ve 9'u manuel oy sayımına karşı oldu şeklinde açıklamada bulundu. Partiler ve siyasi grupların itirazlarına ilaveten halk da sokaklara inerek seçim sonuçlarını protesto ettiler. El-Mesni, Zigar, Basra ve Bağdat, ayrıca ülkenin orta kesimleri ve güney il ve ilçelerde halkın itirazlarına sahne oldu. Göstericiler protesto çadırları kurarak oy sandıkların tekrar elle sayılmasını istediler. Bağdat'ta protestocular Asma Köprü'nün etrafında ve Yeşil Bölge yakınlarında itiraz çadırlarını kurarak isteklerinin yerine getirilene kadar gösterilerine devam edeceklerini belirttiler. İtirazların hedefi her şeyden çok seçimleri düzenleyen komisariyası idi. Irak halkı ve partilerine göre seçim yüksek komisariyası bir yandan oy sayımında büyük bir hata yapmışken sayım sürecinde hile yaptığını ve diğer yandan da oyların elle sayılmasından çekinerek daha kötü ve büyük bir hata yapıyor.
Bu arada yaklaşık 2 milyon oyun da kayboldu veya seçimlerine katılım kartlarından 1 milyon 600 birinin teslim edilmemesi veya oy sandıklarından çıkan oy sayılarını içeren printlerin komisyon tarafından açıklananlar arasında itilafların yaşanması, açıklanan oylarda yabancı müdahalenin bulunması ise göstericiler tarafından gündeme getiriliyor ve Yüksek Seçim Komisyonu şimdiye kadar bu konularda ikna edici açıklamada bulunmazken bu haberleri reddetti. Bu arada Irak Haber Çevreleri Seçim Komisyonu'nun yayınladığı en son bildiride toplam 181 şikayetten ikisi Bağdat, üçü Neyneva ve Basra ile Erbil'de birer olmak üzere toplam 7 alanla ilgili şikayetlerin kabul edildi. Söz konusu 7 merkezin oylarının da tekrar elle sayılacağını belirtti. Irak Fethi Koalisyonu üyesi Muhammed Mehdi bu bağlamda yaptığı açıklamada seçim komitesi elinde olan sayım makinelerin dakik olmadığı ve birçok hata işlendiğini de belirtti. Diğer yandan yeni kurulan hukuk hareketi üyelerinden Sabah El Arabi'de seçim komisariyasının seçim sonuçlarının değişmesinden sorumlu olduğunu belirterek oyların elle sayım ile elektronik sayımın sonucu arasında açık bir fark olduğuna dair kanıtlar olduğunu belirtti. El Fethi Koalisyonu da sözcüsü Ahmet El Asadi elinde seçim sonuçlarında da hata ve sorunlar olduğunu gösteren verilere sahip olduklarını söyledi. Bazı Iraklı politikacılar da son seçimlerde Birleşik Arap Emirlikleri, İngiltere ve Amerika'nın etkisini doğrularken seçim sonuçları ile oynandığını ve yabancı tarafların müdahalesini de oynadılar. Buna göre dün Irak'ta gösteri düzenleme komitesi seçim bağımsız komisyonun performansının yetersiz olduğunu belirterek komisyon başkanını da ve diğer üyelerinin yargıya teslim edilerek yargılanmalarını istedi. Komite ayrıca gelecekteki her seçimde oyların elle sayılmasını da istedi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Neftali Bennett'in Rusya ziyaretinin hedefleri etrafında. Siyonist rejim başbakanı Neftali Bennett, Rusya'ya düzenlediği ziyarette bu ülke Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu. Irkçı rejimin koalisyon hükümeti başbakanı Neftali Bennett bugün Suçi kentinde Vladimir Putin ile bir araya geldi. Böylece Bennett'in başbakan sıfatı ile Rusya ilk ziyareti gerçekleşmiş oldu. Bundan önce Siyonist rejim başbakanı Benjamin Netanyahu defalarca Moskova'ya giderek Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Korsan rejim İsrail başbakanı Neftali Bennett'in Rusya ziyareti zamanlama açısından dikkat çekiyor. Bu ziyaret ve görüşmeler işgal edilen Filistin topraklarında huzursuzlukların arttığı bir dönemde gerçekleşiyor. Rusya ile Filistin ve Lübnan'da direniş eksenini resmi tanıyan ve bu gruplarla siyasi ilişkileri olan bir ülkedir. Nitekim bu bağlamda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, çeşitli ülkelerin Hizbullah'a karşı tutumlarının değişken olduğunu fakat Moskova'nın bu grubu Lübnan'da önemli siyasi bir güç olarak bildiğini söyledi. Buna göre görünen o ki Bennett, Moskova ziyaretinde Rusya ve direniş grupları arasındaki ilişkiden işgal altındaki topraklarda huzursuzlukların azalması için yararlanmak istiyor. Buna ilaveten korsan İsrail rejimi başbakanı Bennett'in Moskova ziyareti sırasında İran ve 4+1 arasındaki nükleer müzakereler hakkında görüşme ihtimali de yüksek görünüyor. Rusya şimdiye kadar nükleer müzakerelerde İran'ın çıkarlarının da sağlanmasını çalışan ülkelerden olmuştur. Fakat korsan rejim İsrail bu konuya karşıdır. Bennett, Amerika Başkanı Joe Biden yönetimini İran ile barajam nükleer anlaşmaya geri dönmekten vazgeçirme stratejisinde umudunu kesince, bu sefer Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin İran nükleer dosyasına müdahil olmasını gündeme getirdi. Bu nedenle ırkçı rejim İsrail Başbakanı Bennett, İran'ın nükleer programıyla ilgili tartışmayı Putin ile yaptığı görüşmenin önceliklerinden biri olarak belirterek, Vladimir Putin ile görüşmemizde İran'ın nükleer faaliyetlerin durdurulmasını görüşeceğiz şeklinde konuştu.
Zamanlama açısından önemli olan üçüncü konu Suriye meselesidir. İşgal rejimi İsrail son aylarda defalarca Suriye'ye saldırı düzenlemiş ve Suriye ile ırkçı rejim arasındaki gerginliğin artma ihtimali güçlenmiş vaziyette. Rusya'nın Suriye'deki yoğun etkinliği nedeniyle Neftali Bennett'in bu ziyarette Putin ile Suriye krizini ele alacağı, Suriye'nin yapılan saldırılara karşı korsan rejime misyelimede bulunma ihtimalini de engellemeye çalışacağı söylenebilir. Neftali Bennett ve Vladimir Putin arasındaki görüşmenin bir diğer muhtemel ekseni ise Filistin işgal topraklarında Benjamin Netanyahu gibi aşırı savcıların eleştirileri gibi iç meseleler olabilir. Neftali Bennett, kabinenin birliğini korumak ve yapılan eleştiri saldırıların engellemek için Moskova'nın desteğini istiyor. Tabii ikili ilişkilerin güçlendirilmesi, ikilinin yapacağı görüşmelerin diğer bir gündemidir. Putin yaptığı açıklamada bu konuya değindi. Rusya Cumhurbaşkanı Bennett de oturum düzenlemeden önce yaptığı açıklamada Rusya ve İsrail arasındaki ticaret korona pandemisine rağmen yıllık ilk 7 ayında %50 arttığını da söyledi. İkili ilişkiler düzeyinde ise son yıllarda en üst düzeyde sürekli bir şekilde stratejik görüşmeler gerçekleşti. Son 10 yılda Netanyahu başbakan olarak yaklaşık 20 kez Rusya'yı ziyaret etti ve Putin de 3 kez işgal topraklarına gitti. Buna rağmen taraflar ikili ilişki düzeyinden memnun değiller ve artması için de çalışıyorlar. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkedeki felaketi sürüklüyor diyor.
Selahattin Ulan'a sevk kahan. Ben ne bekliyorum.
İranci terörüstüne ve hoşum uçun yapıyor.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Scholz. Ausgelöst ist meine jetzt allerdings...
Yes, certainly. I'm a found member of Viva Palestina, which...
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz. Kıymetli dinleyicilerimiz, bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysen Feriver. Değerli dinleyiciler, dünkü sohbetimizde Vahdet Haftası münasebetiyle ilgili hep görüş ve analizler sizlerle paylaşmıştık. İslam dünyasında vahdetin ne kadar önemli ve zaruri bir mesele olduğu konusuna değinmiştik. Bugünkü sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Uzman konuğumuz Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Hasan Kanaatli bizimle birlikte. Hasan Hocam, hoş geldiniz efendim.
Teşekkür ederim.
Şimdi hocam, bu Vahdet Haftası münasebetinin geçmişi ve tarihine bakacak olursak, rahmetli İmam Hümeyni'nin bu projeyi gerçekleştirmek için ne kadar öngörülü bir şahsiyet olduğu ve aslında bunu İslam dünyasında pratikte uygulamak için ne kadar çalıştığını da görüyoruz. Siz İmam Hümeyni'nin bu dirayetini konuyla ilgili nasıl değerlendirirsiniz?
Şimdi efendim, vahdet meselesi Kur'an'ın kaydı altına geçmiş, vahyin içeriğini oluşturmuş bir meseledir. Şehrin nüzuluna baktığımız zaman, yani iniş sebebine baktığımız zaman Kur'an-ı Kerim'de وَاَتَصِمُ بِحَبِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Allah'ın ipine hep beraber sımsıkı sarının, tafrika yaratmayın ayeti muhacirlerle ensarın ya da ensar içerisinde Aus'la Hazret kabilesinin arasında baş gösteren bir ihtilaftan dolayı bu ayet nazil olmuş. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de derhal bu ayet mucibince o ihtilafı yok etmiş. O oyunu bozmuştu. Şimdi İmam-ı Hümeyni rahmetullahi aleyh ilk Kur'an talebesi olarak, efendime söyleyeyim, bir Kur'an şuuruna sahip olan bir lider olarak 1400 sene içerisinde Müslümanların nerelerden vurulduğunu, nerelerden yıkıldığını, nerelerden ayaklar üzerinde durması gerektiğini çok güzel, muazzam bir şekilde tespit etmiş ve sadıkane bir şekilde bilgisini de bütün insanlığa arz etmiştir. Sadece İran coğrafyasında yaşayan veya Ehl-i Beyt mektebine mensup olan insanlar içerisinde bunu söylememiştir. İmam-ı Hümeyni'nin bu sözü ki Şii, ki Sünni, Cumhuri İslami ya da La Şarkı, La Garbi bu sözleri, bu sloganları gerçekten ister kabul edelim, ister etmeyelim. Sünnüsüyle, Şiasıyla bu geniş İslam coğrafyasında insanların şuur altında bir yere girdi. Yani ben 1978'den, 79'dan itibaren bu toplumun içerisinde olan birisi olarak arz ediyorum. Ve dünyayı da az çok bu meselede takip ediyorum. Eğer İmam Hümeyni Rahmetli'nin o projesi, birleştirici projesi olmasaydı belki İslam coğrafyasının konumu IŞİD tarafından bugün ve Vahabiler tarafından bugün getirilen Suriye'nin, Irak'ın bazı bölgelerinin, Afganistan'ın konumunun aynı benzeri olacaktı. İmamın o şuuru tembihleri ile İhvan-ı Müslümin olsun, diğer İslami gruplar olsun, bunların hepsi vahdet nimetinin ne olduğunu anladı ve saflarını sıklaştırdılar. Fakat siyasiler İmam Hümeyni Rahmetli'nin bu sözünü eğer idrak edebilseydiler, yani siyasiler öncülük yapmadan biliyorsunuz bir sürü milyonlarca beket din adamı vardır. Allah Azze ve Celle o makamı, o şuuru İmam Hümeyni'ye nasip etmişti. Eğer siyasiler İmam Hümeyni'nin bu sözüne kulak verseydiler, bu birliktelik projesini gerçekleştirseydiler, İslam dünyasının bugün sahip olduğu askeri, siyasi, ekonomik, kültürel yönden belki de 5-10 beraberi daha güçlü bir duruma gelmeleri söz konusu idi. Fakat Müslüman siyasiler bunu anlayamadı ama düşman, yani İslam'a ve Müslümanlara düşman olan siyasiler bunu çok iyi anladılar, bunu çok iyi idrak ettiler. Bundan dolayı bütün dünya şu anda el birliğiyle İmam Hümeyni'nin o projesinin gerçekleşmesini önlemek için, hatta bırakın Sünni Şii ihtilafını, Şia'nın içerisinde dahi bir taraftan ırkçılık var, bir taraftan yöresel ekol farklılığıyla, bir taraftan merceiyet ve velayeti fakih ayrımıyla, bir taraftan mektebilik ve millilik ihtilafını empoze etmekle istiyorlar bunun önünü almış olsunlar. Fakat Allah'ın vaadidir. Ve yarısına ibadiyet salihun. Yeryüzüne salih kullar varis olacaklardır. Allah'ın bu vaadidir. İnşallah Teala biz buna inanıyoruz ki Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla İmam Hümeyni'nin bu hareketi, bu projesi birleşecekti. Daha doğrusu bunun bu hareketi, bu projesi İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın zuhurunun bir öncüsüdür, öncülüğüdür diye düşünüyorum.
Doğru. Hasan Hocam, bize vakit harcadığınız için çok teşekkür ederim efendim.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim.
Hizmetlerinizi hayırlara vesile kılsın diyorum. Size de Allah'a emanet olun.
Sağ olun efendim. Sağ olun. Siz de. Değerli dinleyiciler, bugün sohbetimizde Vahdet Haftası münasebeti etrafında Ehl-i Beyt Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Sayın Hasan Kanaatli ile yapılan röportajımızın ikinci ve son bölümünü dinlediniz. Sohbetimize son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşçakalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedyum'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedyum'da bizi takip ediniz. Yurmedyum. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kur'an-ı Kerim'de Peygamber Efendimiz.
Kur'an-ı Kerim büyük peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i tanıtan en iyi kaynaktır. Zira bu kitap vahiy kelamı ve Allah-u Teala'nın sözüdür ve hakkaniyet ve konularının doğruluğu bakımından alemin en muteber kitabı sayılmaktadır.
Alem halkı ve tüm insanlar hangi anı senin veladet anın olduğunu belirlemekte acizdir. Hangi günü senin doğum günün olarak adlandırmalıdır? Akan nehirlerin hafızasında senin tekrarlanan adından başka hiçbir şey yoktur. Şebnemler hatıralardaki kadar sana selam gönderirler. Senden öncesini kimse hatırlamaz. Evet, alem halkı ve tüm insanlar hangi anı senin veladet anın olduğunu belirlemekte acizdir. Mahlukat her ne kadar geçmişe bakarsa baksın, her ne kadar mazisini ararsa arasın, her ne kadar mazisini kazarsa kazsın, her ne kadar hafızasının köşelerine bakarsa baksın, senden başka hiçbir şey göremez. Allahu Teala seni varlık alemi için yaratmadı. Asıl varlık alemini senin onuruna yarattı. Ey Muhammed, sen alem için gelmedin. Asıl alem senin için geldi.
Değerli dostlar, İslam peygamberinin mübarek veladeti ekseninde şekillenen Vahdet Haftası'nın ikinci gününü Allah'ın en sevdiği kulu olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin kutlu veladetini idrak ediyoruz. İslam peygamberinin makamı ve şanı Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de o hazrete ''Ya eyyühel Resul, ya eyyühel Nebi, ya eyyühel Müzzemmil, ya eyyühel müddessir gibi güzel ve saygı dolu sözcüklerle hitap edecek kadar yüksektir. Nitekim Allah-u Teala bu güzel hitapların yanı sıra müminlerden de o Hazret'e saygıda kusur etmemelerini istemekte ve Nur suresinin 63. ayetinde Müslümanlara şöyle buyurmakta: Ey müminler, peygamberi kendi aranızda birbirinizi çağırır gibi çağırmayın.
Yani eğer İslam peygamberini çağıracak olursanız, onu sıradan bir insan gibi çağırmayın ve sesleniş tarzınız saygı ve takdirle beraber olsun. Nitekim bu yüzden Allah-u Teala onca izzeti ve celaline rağmen sadece İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin risalet ve nübüvvet gibi önemli bir konuya vurgu yapmak istediği zaman Kur'an-ı Kerim'de mübarek Muhammed adını lakapsız ve sade bir şekilde zikrediyor.
Değerli dostlar, bir kez daha Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin veladet yıl dönümü dolayısıyla tebriklerimizi sunarken sohbetimize büyük peygamberimizin şanı ve makamıyla ilgili bazı Kur'an-ı Kerim ayetlerini sizlerle paylaşmak istiyoruz.
Ona Muhammed dediler. Muhammed takdir edilen demektir. O risaletin sonudur ve son müjdeleyendir. Varlık dünyasının tüm sırlarını yüreğinde taşıyan o, adeta ilkbahar meltemi gibi insanların ruhsuz yaşamına tevhid ıtırı saçtı ve gönülleri bilinçlendirerek uyandırdı. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin mübarek yaşamı baştan başa seçkin sıfatlar ve insani faziletlerle doluydu. Bu yüzden Yüce Allah Kalem suresinin 4. ayetinde şöyle buyuruyor: Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin.
Kuşkusuz Allah-u Teala tarafından takdir edilen bir insan tüm alanlarda tüm insanlara örnek olmaya liyakati vardır. Dolayısıyla Yüce Allah onu insanlar için en iyi örnek olarak tanıtarak Ahzab suresinin 21. ayetinde şöyle buyuruyor: Andolsun ki Resulullah sizin için Allah'a ve ahiret gününe kavuşmayı umanlar ve Allah'ı çok zikredenler için güzel bir örnektir. İslam peygamberini insanlar için kayıtsız şartsız ve istisnasız bir örnek ve iyi bir model olarak açıklamak, o Hazretin söz ve amellerinin itibarının delilidir. Ehl-i Sünnet kitaplarında Enes bin Malik'ten bir rivayette şöyle anlatılır: Ben 10 yıl Resulullah'ın hademesiydim, ancak bu 10 yılda o Hazretin davranışı öyleydi ki ben mi onun hademesiydim yoksa o mu benim hadememdi, bir türlü anlayamadım.
Kur'an-ı Kerim'e göre İslam peygamberinin en belirgin ahlaki özelliği başkalarına karşı şefkatli, sevgi ve hoşgörü ile davranmasıydı. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bu takdire şayan özelliği ile birçok insanın kalbini kendisine hayran bırakarak doğru yola hidayete erdirdi. Oysa hiçbir güç bu denli harikulade bir işi başaramazdı. Allah-u Teala bu bağlamda Ali İmran suresinin 159. ayetinde şöyle buyurmakta: O vakit Allah'tan bir rahmet ile onlara yumuşak davrandın. Şayet sen kaba, katı yürekli olsaydın, hiç şüphesiz etrafından dağılıp giderlerdi.
İslam peygamberinin insanlara karşı sevgi ve şefkati oldukça fazlaydı. Öyle ki Yüce Allah bu sevgi ve şefkatin hakkında Tevbe suresinin 128. ayetinde ilginç bir benzetme yaparak onu insanların canına benzetiyor ve şöyle buyuruyor: Andolsun size kendinizden öyle bir peygamber gelmiştir ki sizin sıkıntıya uğramanız ona çok ağır gelir. O size çok düşkün, müminlere karşı çok şefkatlidir, merhametlidir. Oysa Kur'an-ı Kerim'de başka enbiyanın insanlara yönelik sevgi ve ilgisinden söz edilirken, kardeş sözcüğü zikredilmiştir. Örneğin Araf suresinin 73. ayetinde şöyle buyurmakta: Semud kavmine de kardeşleri Salih'i gönderdik. Yine Hud suresinin 50. ayetinde şöyle buyurmakta: Ad kavmine de kardeşleri Hud'u gönderdik.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellemin diğer enbiyaya kıyasla eşsiz özelliği, Kur'an-ı Kerim'de de belirtildiği üzere adının önceki semavi kitaplarda geçiyor olmasıydı. İslam peygamberinin adı, işaretleri ve hakkaniyeti çeşitli tabirlerle Tevrat ve İncil'de zikredilmiştir ki bu da o Hazretin hakkaniyetini daha da kesinleştirmektedir. Kur'an-ı Kerim Araf suresinin 157. ayetinde şöyle buyurmakta: Yanlarındaki Tevrat ve İncil'de yazılı buldukları o elçiyi, o ümmi peygambere uyanlar var ya, işte o peygamber onlara iyiliği emreder. O peygambere inanıp ona saygı gösteren, ona yardım eden ve onunla birlikte gönderilen nura, Kur'an'a uyanlar var ya, işte kurtuluşa erenler onlardır.
Kur'an-ı Kerim'in Bakara suresinin 146. ayetinde de kitap ehli olan alimlerin İslam peygamberini çok iyi ve kendi evlatlarını tanıdıkları gibi tanıdıkları ve adını ve işaretlerini ve özelliklerini kendi dini kitaplarında okudukları ifade edilerek şöyle buyurmakta: Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o kitaptaki peygamberi, öz oğullarını tanıdıkları gibi tanırlar. Bu ayetler ilginç bir hakikate de ışık tutuyor. O da şu ki, İslam peygamberinin tüm cismi ve ruhi sıfatları ve özellikleri önceki semavi kitaplarda o hazretten kesin ve tanınacak bir imaj bu kitapları okuyanlara sunulmuştur.
İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem onca büyük makam ve şanına rağmen Allah'ın kuludur ve tüm Müslümanlar her namazın sonunda Hazreti Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şehadet getirmektedir. Kuşkusuz bu makama sahip olan bir kul için ibadi görevleri başkalarına nazaran daha ağırdır. Allah-u Teala sevgili kulunu Bisset'in ta başından itibaren Kur'an-ı Kerim tilavetine ve gece namazına davet etti. Nitekim Müzemmil suresinin 2. ayetinde İslam peygamberine hitaben şöyle okumaktayız: Birazı hariç geceleri kalk namaz kıl.
Gerçekte sorumluluk arttıkça insanın Allah-u Teala ile irtibata olan ihtiyacı da bir o kadar artar. Buna göre nübüvvet gibi ağır bir sorumluluk ve insanları mümkün olan en yüksek mertebede hidayete erdirmek ve bunun yanında toplumu manevi, kültürel, siyasi ve sosyal alanlarda yönetmek, İslam peygamberine Kur'an-ı Kerim tilaveti ve teheccüd ve geceleri uyanık geçirmekle gece ibadetini vacip hale getirdi. Kur'an-ı Kerim'in İsra suresinin 79. ayetinde Allah-u Teala şöyle buyurmakta: Gecenin bir kısmında uyanarak sana mahsus bir nafile olmak üzere namaz kıl. Böylece Rabbinin seni övgüye değer bir makama göndereceğini umabilirsin.
Kevser, Yüce Allah'ın İslam peygamberine özel hediyesidir. Müfessirlerin belirttiğine göre Allahu Teala, o Hazreti acı hadiseler ve düşmanların sürekli tacizlerine karşı teselli etmek üzere Kevser suresinin başında şöyle buyurmaktadır. Resulüm, kuşkusuz biz sana Kevser'i verdik. Kevser sözcüğü bolluk ve bereket anlamına gelen kesretin bir ifadesidir. Yine cömert insanlara da Kevser denir. Bazıları onu cennette bir nehrin adı ve bazıları da İslam peygamberine ait olan bir havuzun adı olduğuna ve müminler cennete girerken ondan içtiğine inanır. Ancak Kevser'in en bariz mıstakı Hazreti Fatıma sallallahu aleyha'nın mübarek varlığıdır. Zira İslam peygamberi sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemin soyu bu büyük kadının üzerinden devam etti. Bu insanlar sadece cismi açıdan o hazretin soyunu oluşturmadı. Aynı zamanda İslam'ı ve tüm değerlerini de koruyarak gelecek kuşaklara intikal ettirdi.
Evet, sohbetimizin sonunda tüm varlığımızla ve yüce Allah'ın bizlere sunduğu bu büyük nimete şükretmek üzere alemdeki tüm mahluklarla tek yürek ve tek ses rahmet peygamberini selamlıyoruz.
Ey yüce Rabbimiz, senin selamlarını, meleklerin ve resullerinin selamlarını Muhammed'e ve pak hanedanına gönder.
Hoşça kal. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Aydın Gelecek. Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana, İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vadeden kazanımlarını sizlerle paylaştığımız dizi sohbetimizin 20. bölümünde birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimiz ise İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra turizm sektörü, özellikle dini turizmin gelişmesini ve İslam İnkılabı'ndan sonra İran'ın yeni imajının tanıtılmasından bahsedeceğiz.
Değerli dostlar, bilindiği üzere Aydın Gelecek başlıklı sohbetimiz boyunca İran İslam İnkılabı'nın son 43 yılda kazanımlarını ve geleceğe dönük ufkunu sizlerle paylaşıyoruz. Gerçekte İslam İnkılabı'ndan sonra İran'ın muazzam kapasiteleri dinamik ve ilerleyen bir ekonomiye dönük harekete geçti ve İran birçok alanda büyük gelişme kaydetti.
Yine hatırlanacağı üzere geçen bölümde İran'da turizm sektörünü ele almıştık. Bugünkü sohbetimizde ise yine turizm sektörünün diğer bazı boyutlarda büyük ilerleme kaydetmesini ele alacağız. İnsan kaynaklarını eğitmek, otel ve diğer turistik mekanları ve tesisleri geliştirmek, seyahat firmalarının sayısında artış, İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan sonra turizm alanında önemli getirileri olmuştur.
İran kültürel miras ve tarihi eserler bakımından dünyanın ilk 5 ülkesi arasında yer alıyor. Söz konusu kültürel miras ve tarihi eserler, doğal güzellikler ve cazibelerle birlikte İran'da İslam inkılabından sonra turizm sektöründe büyük gelişmeye vesile olan varlıklardır. Yine İranlı İslami kimliğin önemsenmesi de İran İslam İnkılabı'nın önemli getirilerinden biri olmuştur ki bunun tesirini kültürel miras ve tarihi eserleri korumakta görmek mümkün.
İran'da çok sayıda gayrimenkul tarihi eser ulusal ve uluslararası düzeyde kaydı ve yine somut olmayan miraslarla ilgili kazanımlar İslam İnkılabı'ndan sonra gerçekleşti. Yine İslam İnkılabı'ndan sonra Kültürel Miras ve El Sanatları Kurumu'nda yapısal değişiklikler önemli oranda gerçekleşen değişiklikler oldu. İslam İnkılabı'ndan önce ülkenin kültürel mirasını korumak üzere bu denli güçlü bir teşkilat yoktu. Yine İran'ın ünlü El Sanatları Gacarlar döneminden itibaren bir dizi tehditler ve değişikliklerle karşılaştı. Ancak İslam İnkılabı'ndan sonra bu sektör nitelik ve nicelik bakımından önemli ilerleme kaydetti. Başta batılı ülkelerden olmak üzere dünyanın dört bir yanından İran'a turistlerin gelmesi, batı medyası ve siyasi çevrelerini İran'ı karalama kampanyalarını etkisiz hale getirmekte büyük etkisi oldu. Nitekim yabancı turistlerin İslami nizamın gelişmeleri ve kazanımlarını yakından görmeleri ve İslami İranlı kültürün ecnebi medya organlarının İran'dan sundukları olumsuz imajdan çok fahiş farklılıkları olduğunu anlamaları, onları döndükleri ülkelerinde İran İslam Cumhuriyeti'nin en iyi kültürel elçileri yaptığı gözleniyor.
İran'ın eski saltanat rejimi ülkenin kraliyet tarihi üzerinden propaganda yapıyor, Amerika ve diğer batılı devletlerin desteklerine dayanmalarına karşın hatta Taht-i Cemşit ve Pasargat gibi Hahameneşi krallığından geriye kalan tarihi eserleri uluslararası düzeyde kayda geçiremiyordu. Bu eserlerin tümü İslam İnkılabı'ndan sonra uluslararası düzeyde kayda geçirildi.
Turistler yerli ve yabancı olmak üzere ikiye ayrılıyor. İran geniş toprakları ve 80 milyonu aşkın nüfusu, değişik özelliklerde doğası, 4 mevsimi bir arada yaşaması ve farklı kültürleri ve gelenekleri olan çeşitli etnik grupları barındırması sayesinde yerli turist bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Ancak İslam İnkılabı'ndan önce ülkenin kişi başına gelir seviyesinin düşük olması ve sınıflar arası derin uçurum yüzünden seyahat etmek ve gezmek toplumun özel sınıflarıyla sınırlıydı. O dönemde İran milletinin serveti sarayın elindeydi. Eski şah ve ailesi ve kraliyet düzenine bağlı çevreler, Pehlevi rejimi ve şahı Muhammed Rıza, devrilince İran milletinin servetini talan ederek beraberinde götürdü.
Ancak şahın ve saray çevrelerinin taşınmaz mallarına İran milletinin lehine el kondu. Şah ve ailesinin eğlence, içki ve kumar amaçlı kullandığı 83 köşke el konularak müze yapıldı. Böylece kralların ve saltanat hanedanı üyelerinin yaşadığı ve eğlenmek üzere kullandığı köşkler ibret olsun diye milyonlarca yerli ve yabancı turistin ziyaretine açıldı. İslam İnkılabı'ndan önce İran'a gelen turist sayısı yılda 500 bini geçmezken inkılaptan sonra 10 kat artarak yılda 5 milyona yükseldi. Gerçi bu rakam bile uluslararası normlara kıyasla düşük bir rakam sayılır ve İran'ın yabancı turist cezbetme imkanları bundan çok daha fazladır.
İslam İnkılabı'ndan sonra İran İslam Cumhuriyeti başta Amerika olmak üzere sultacı güçlerin çıkarlarını tehlikeye attı
ve bu yüzden inkılap zafere kavuştuktan hemen sonra sultacı güçler İran'a her türlü zalimane yaptırımı dayatmaya ve medya üzerinden imajını bozmaya çalıştı. Ancak buna rağmen şimdi dünya halkının İran milletine bakışı, bu milleti hor görme bakışından saygılı ve izzetli bakışa dönüşmesi, yabancı turist sayısının artması sayesinde gerçekleşen bir değişiklik oldu.
İran çok sayıda tarihi eseri, zengin kültürel mirası ve çeşitli iklimleriyle turistler için dünyanın en ucuz ülkelerinden biri sayılır. Bu özellik yabancı turistleri için en az para harcayarak dünyanın tarihi eserler ve doğa bakımından en zengin ve en güzel ülkelerinden birini gezmeleri bakımından büyük bir meziyettir.
Son yıllarda İran'da turizm altyapısı büyük gelişme kaydetti. Bu çerçevede 120 turizm eğitim merkezi açıldı ve turizm sektöründe çalışacak yaklaşık 30 bin eleman yetiştirildi. İran İslam Cumhuriyeti her yıl fuar, festival, kültür haftası gibi 555 turizm etkinliği ve özellikle uluslararası 15 fuar düzenleyerek yabancı turizm sektörünü halkına açmış ve bu alanı iktisadi açıdan verimli bir alana dönüştürmüş bulunuyor. Nitekim turizm sektörünün gelişmesi, ülkenin turistik bölgelerinde ekonominin canlanması, istihdam alanlarının açılmasına vesile olduğu anlaşılıyor. Uluslararası Turizm Kurumu'nun son raporuna göre İran bu sektörde yaklaşık 7 milyar dolar gelir sağlamayı başarmış bir ülkedir.
Öte yandan İran İslam Cumhuriyeti bir İslam ülkesi olarak turistleri cezbetmekte önemli bir meziyete sahiptir. Ki o da dünyanın dört bir yanından ve özellikle de Müslüman komşu ülkelerden İran'ın kutsal mekanlarını ziyaret etmek üzere gelen Müslüman turistlerdir. İran İslam İnkılabı'ndan sonra Şia Müslümanların 8. imamı Hazreti İmam Rıza Aleyhisselam'ın kutsal Meşhed kentinde külliyesinin avluları ve revakları 12 bin metrekareden 600 bin metrekare çıkarıldı. Böylece bu nurani türbe İslam dünyasının 3. geniş ziyaretgahına ve İran'ın önemli turistik merkezine dönüştü. İmam Rıza Aleyhisselam Külliyesi her yıl 30 milyon Müslüman turisti ağırlayabilecek kapasiteye sahip oldu.
Yine her sene yerli ve yabancı milyonlarca Müslüman turist, İmam Rıza Aleyhisselam'ın kız kardeşi, Hazreti Masume Selamullah Aleyha'nın Kum kentindeki Mutahhar Türbesini ve ayrıca Şiraz kentindeki kardeşi Şah Çırak olarak ün yapan Ahmet bin Musa'nın türbesini ve masum imamların ve peygamberlerin soyundan gelen 8500 türbeyi ziyaret ediyor. İran'da dini turizm, ülkenin en büyük turizm kapasitelerinden biri sayılıyor.
İran İslam İnkılabı'nı tanıma merakı da ülkenin bir başka turistik cazibesidir. İran İslam Cumhuriyeti 20. yüzyılın en büyük inkılabıdır ve hem İran'ı hem bölgeyi hem dünyayı etkileyen bir inkılaptır. Bu inkılabın unutulmaz esas önderi İmam Hümeyni'dir. Gerçekte kitaplar ve yazılar hiçbir zaman İslam İnkılabı'nın mahiyetini ve İmam Hümeyni'nin kişiliğini beyan etmeye yetmez. Bu yüzden İran'a seyahat yapmak ve ülkeyi yakından görmek aynı zamanda İslam İnkılabı ve önderini tanımaya büyük katkısı olduğu kesindir.
Bilindiği üzere İran İslam İnkılabı zafere kavuştuktan yaklaşık 19 ay sonra Irak'ın devrik lideri Saddam İran'a 8 yıl süren bir savaşla yattı. 8 yıllık kutsal savunma dönemi geride bıraktığı tüm yıkımlara rağmen yüz binlerce İranlı cesur gencin ülkeyi ve inkılabı savunmak üzere yazdıkları hamasetleri de miras bıraktı. Savaştan sonra bu hamasetlerin küçük bir bölümünü tanıtmak üzere olsa bile onlarca kutsal savunma müzesi açıldı ki bu da turistlere cazip gelen konulardan biridir.
Değerli dinleyiciler, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam İnkılabı zafere kavuştuğu günden bu yana İslami nizamın yeni İslami medeniyeti inşa etme doğrultusunda aydın bir gelecek vaat eden kazanımlarını ele aldığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik.
Bundan önceki bölümlerde de belirtildiği üzere arzu ettiğiniz takdirde bizi www.parsley.com üzerinden takip edebilirsiniz. Yine arzu ettiğiniz her zaman turkish@ws.erib.ir üzerinden görüş ve isteklerinizi iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran'ın doğa harikaları.
İran topraklarındaki doğal cazibeler ve bakir bölgeleri dünyada birçok insan için şaşırtıcı gizemler ve çekici yönlere sahiptir.
İran'ın kuzeyinde ve güneyinde olan deniz kıyılarının kuzeyde yemyeşil ormanlarından batıdaki dağları ve hatta orta kesimlerindeki kuru çöllerine kadar birçok hayret verici doğal güzellikler ve manzaralar insanı büyülüyor.
Bugün sizlere İran'da 65 milyon yıllık bir mağara olan Guri Gale Mağarası ile tanıştıracağız.
İran'da her biri kendine has güzellikleri ve özellikleri olan birçok mağara var. Ancak tüm bu mağaralar arasında Kirmanşah elindeki Guri Gale Mağarası 65 milyon yıllık tarihi nedeniyle büyük önem taşıyor. Guri Gale Mağarası'nın en önemli ve eşsiz özelliklerinden biri, antik kıtanın batı bölgesinde diğer su mağaraları arasında ilk sırada yer alan genişliği ve boyutudur. İran'ın milli doğal miras listesine kayıt altına alınan Guri Gale Mağarası, İran'ın müthiş ve muhteşem doğal cazibelerinden biridir. Burayı merak ediyorsanız, sohbetimizin devamında bizlere eşlik edin.
12 kilometre uzunluğu ve 3140 metre derinliği olan Guri Gale Mağarası, Asya kıtasının en büyük su mağarası ve İran'ın en uzun mağarasıdır. İran'ın batısında Kermanşah ilinin Revanser kentinden 25 kilometre mesafede olan Guri Gale Mağarası, Şahu Dağ'ın etinde ve aynı ad taşıyan köyün yanı başında bulunuyor. Nem oranı %40 ila %60 arasında değişen mağaranın sıcaklığı neredeyse her mevsimde sabit 7 ila 11 santigrat derece arasında değişiyor. Mağaranın dibindeki göletlerin derinliği en derin noktada 14 metreyi de buluyor. Büyüleyici sarkıtları ve çekici jeolojik fenomenlerine sahip olan bu mağara, sarı semender ve ender bir tür yarasa olan fare kulaklı yarasanın yaşadığı mekandır.
Araştırmacılar mağaranın 65 milyon yaşında olduğunu, ikinci jeolojik döneminde yani mezozoik döneminde oluştuğunu tahmin ediyorlar. 1976'da bir grup İngiliz jeoloğun mağarayı keşfetmesiyle mağara üzerinde jeolojik çalışmalara başlandı. Mağaranın keşfedilen bugüne kadar mağaracılar tarafından birkaç dönem kazılar yapıldı ve mağaracılar her seferinde mağaranın birkaç kilometre derinliğine kadar ilerlemeyi başardılar. Guri Gale Mağarası'ndaki en önemli kazı 1987 yılında gerçekleşti. Böylece yapılan kazılarla mağaranın yaklaşık 30 kilometresi keşfedilmiştir.
Tabii ki Gurigale Mağarası'nın tüm önemi sadece doğal boyutlarında değil. Bu mağara doğal cazibeleri ve jeoloji öneminin yanı sıra arkeolojik açıdan da önemlidir. Arkeolojik araştırmalara göre Gurigale Mağarası etrafındaki mağaralar yaklaşık 50 bin yıl öncesinden tahminen 12 bin yıl öncesine kadar taş devri avcıları tarafından mesken edilmiştir. Gurigale Mağarası'nda yapılan arkeoloji kazılarında mağarada İranlıların atalarından yaşadığını gösteren antik çağlardan çanak çömlek ve nesneler ortaya çıkardı. Bu konu Gurigale Mağarası'nın önemini kat kat daha da artırmıştır.
Gurigale Mağarası'nın turistler arasında çok beğenilen iki ana şeması vardır. 500 metre uzunluğundaki ilk aşama, mağarada çok tanınan iki ünlü salonu yani Meryem Salonu ve Deve Kamburu anlamında olan Kuhani Şotor Salonu'nun oluştuğu alandır. Mağaranın ikinci aşaması 1000 metre uzunluğundadır ve içerisinde gelin, Beethoven ve namaz salonlarından oluşur.
Gurigale Mağarası'nın en bilinen turistik cazibelerinden biri Meryem Salonu'dur. Bu büyük salon güzel sarkıtlarla süslenmiş geniş bir havuz gibi görünüyor. Sarkıtlardan biri Hazreti Meryem silüeti gibi olduğundan buraya Meryem Salonu deniliyor. Meryem Salonu'nun yanında sarkıtları devre kamburları gibi olan ilginç bir salon var ve tam da bu sebepten dolayı buraya Deve Kamburu Salonu adı verilmiştir.
Gurigale Mağarası'nın ikinci aşamasında olan Gelin Salonu, mağaranın en güzel yerlerinden biridir. Bu salonda üzerinde yürüyerek ayak izlerinizi görebileceğiniz kadar güzel ve lekesiz, parlak ve beyaz kristaller bulunmaktadır. Gelin Salonu'nda uzunlukları 12 metreye ulaşan çok güzel sarkıtlar vardır. Sarkıtlar tıpkı 40 lambası olan avizeler gibi bu salonun güzelliğine ihtişam katıyor.
Gelin Salonu'nun hemen yanı başında Gurigale Mağarası'nın Beethoven Salonu bulunuyor. Buradaki sarkıtların her birine dokunulduğunda diğerlerinden farklı bir ses çıkardığı için buraya Beethoven Salonu adı verilmiştir. Bu salonda yine mağarada olduğuna inanamayacağınız eşsiz ve çok güzel küçük havuzlar var. Namaz salonu da mağaranın bir diğer güzel yerlerindendir. Bu salon Berzah Tüneli olarak bilinen karanlık bir tünelde bitiyor. 220 metre uzunluğunda ve 3 metre genişliğinde olan Berzah Tüneli'nin yarısı su ile doludur.
Gurigale Mağarası'nın başlangıç iki aşamasının ardından mağaranın en heyecan verici yerine ulaşırsınız. Sadece mağaranın ağzından 3000 metre içeri girdiğinizde şelaleler bölümüne ulaşırsınız. Mağaranın bu bölümünde eşsiz manzara oluşturan ve her biri 10 ila 12 metre uzunluğu olan 4 şelale bulunuyor. Bu gezinin güzel yanı mağaranın güzel bir vadide son bulmasıdır. Büyük ağaçlar ve ormanlık alanında oluşan bu vadide kamp kurarak saatlerce burada konaklayabilirsiniz.
Gurigale Mağarası'nı gezmenin en iyi zamanı ise baharın ortasından yazın sonlarına kadardır. Bu dönemde hava çok daha güzeldir ve serin hava sizi rahatsız etmez. Müzik
Değerli dinleyiciler, bugün İran'ın doğa harikalarından bir diğeri olan Guri Qale Mağarası'nı kısaca sizlere tanıtmaya çalıştık.
Programımızın sonunda turkish@ws.irib.ir üzerinden bizlere görüş ve isteklerinizi iletebileceğinizi, ayrıca www.farsude.com adresinden de bizleri takip edebileceğinizi hatırlatalım.
Gelecek sohbetimize kadar esen kalın.
İrib Dış Yayınlar Servisi radyo ve televizyonları Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 07.20 ile 08.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parsude.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programınızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82, ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 veya 0-98-21-22-16-27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.